bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Ruhlar Evi, İzabel Alendi, 1. Kaset, 1. Yüz, Can Yayınları, 4. Basım, 1997, Çeviren Nihal Yiğenobalı, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Uğur Yüksel. Clara Delvaux neden 9 yıl konuşmadı ve öldüğü zaman nasıl oldu da annesinin kesik başıyla birlikte gömüldü? Şili'nin seçimle gelen ve askeri darbeyle yıkılan solcu başkanının son saatleri nasıl geçti? Nobel ödüllü büyük şair Pablo Neruda'nın cenaze töreni nasıl bir gösteriye dönüştü? Bunlar Isabel Allende'nin bu ilk romanında yer alan ilginç olaylardan bazıları. Şilili yazar Isabel Allende, Latin Amerika edebiyatının şu son 20 yıl içinde yarattığı en büyük romancılarından biri. Ruhlar Evi adlı bu romanında yazar, bir ailenin 3 kuşağını 70 yıllık bir süreç içinde Gabriel Garcia Marquez'inkine yaklaşan bir ustalıkla anlatıyor. Romanda yaşayan kişilerle geçmişin ruhları iç içe. Latin Amerika edebiyatında görülen büyülü gerçeklik bu romanda da tüm görkemiyle işleniyor. Sınırsız bir düş gücü ve anlatım ustalıkları Isabel Allende'yi çağımızın en başarılı romancılarından biri yapmaya yetiyor. İnsan dediğin kaç zamanda yaşar sonunda? 1000 gün müdür yaşadığı tek gün mü yoksa? Bir haftacık mı? Yüzlerce yıl mı? Kaç zaman sürer kişinin ölmesi? Ya sonsuzluk? Onun anlamı ne? Pablo Neruda. 1. Bölüm. Güzeller Güzeli Rosa. Barabas bize denizden geldi diye yazdı Clara adındaki küçük çocuk o güzel çıt kırıldım yazısıyla. Daha o yaştan önemli konuları defterine yazmak huyundaydı. Sonradan dilsizlik döneminde önemli olayları da kaydedecekti. 50 yıl sonra benim geçmişe el koymak ve kendi ürkülerimi yenmek amacıyla onun defterlerinden yararlanacağımı aklından bile geçirmeyerek. Barabas eve bir kutsal perşembe günü geldi. Sefil bir kafesin içinde kendi sidik ve pisliğinin kabuklarıyla kaplıydı. Ve gözlerinde tümden savunmasız olan mahpusların o perişan, umutsuz bakışı vardı. Yine de kafasının o şahane duruşuyla boyu posu onun gelecekte bir söylenceler devi olacağını haber verir gibiydi. Çocuğun defterine geçireceği olaylar konusunda hiçbir sezinti vermeyen, dingin bir güz günüydü. Bu olaylar San Sebastian Kilisesi'ndeki öğle ayini sırasında bütün ailenin gözleri önünde geçti. Ermişlerin heykelleri yaz belirtisi olarak yılda bir kez cemaatin sofu hanımlarının depodaki bir dolaptan çıkartıp silkeledikleri mor giysilere bürünmüş durumdaydı. Mübarek ermişler toplumu bu giysiler içinde daha çok taşımacıları gelip kaldırmasın diye bekleyen bir oda dolusu eşyayı andırırlardı. Yakılan mumlarla tütsü kokusu ve olgun, yumuşak initiler bile bu izlenimi silmekte yetersiz kalırdı. Başka zamanlarda verem solgunu benizleri, çoktan ölmüş birinin saçlarından örülme perukları, renkli camdan yapılma yakut, inci ve zümrütleri, Floransalı aristokratlarınkine benzeyen şahane giysileriyle dizelenen insan boyu ermiş heykellerinin yerinde, şimdi ürkünç, mosmor torbalar yükseliyordu. Yaz giysileri sayesinde görünümü düzelen tek ermiş, kilisenin koruyucu ermiş olan Aziz Sebastian'dı. Çünkü kutsal hafta boyunca cemaatin inanmışları onun, oklarla delik deşik olan ve adeta ayıp bir biçimde büküldüğü için gözyaşlarıyla kana bulanmış bir eşcinseli andıran gövdesini ve peder Restrepo'nun mucizeli fırçasıyla her zaman tazelediği, Clara'yı tiksintiyle titreten yaralarını görmekten kurtulurlardı. Uzun bir pişmanlık ve perhis haftasıydı bu. Bu hafta boyunca kağıt oynanmaz, şehvete ve kişinin kendi dağıtmasına yol açabilecek türden müzik çalınmazdı. Gerçi şeytanın çatallı kuyruğu nedense Katolik tenlerini tüm ısrarıyla dürterdi. Ama onlar yine de ellerinden geldiğince üzgün durmaya ve tensel zevklerden kaçınmaya dikkat ederlerdi. Perhis sırasında yumuşak, puf hamur işleri, ağzınıza layık sebze yemekleri, dilde dağılan tortillalar ve kent dışındaki çiftliklerden gelme kocaman peynir tekerlekleri yenirdi. Her aile bu perhizle peygamberin çilesini anar, peder Restrepo'nun her zaman gözlerine soktuğu aforoz etilme korkusu yüzünden ağzına bir lokma bile et ya da balık sürmemeye özen gösterirlerdi. Papazın sözüne karşı çıkmayı şimdiye dek hiç kimse göze alamamıştı. Çünkü Tanrı ona herkesin içinde günahkarları mimlemek için kullandığı upuzun, suçlayıcı bir işaret parmağı ve duyguları alevlendirmekte birebir olan bir ses bağışlamıştı. İşte bağış kutusundan para çalan kişi diye papaz kürsüsünden bağırarak parmağını rastgele bir beyefendiden yana uzattı. Beyefendi yüzünü gizlemek için kendini ceket yakasındaki tozu silkelemeye verdi. İşte bu da kendini iskelelerde satışa çıkaran hayasız sürtük diye papaz bu kez Dona Esther Trueba'yı suçladı. Romatizmadan kötürümleşmiş ve kendini Carmenli Meryem Ana'nın hizmetine adamış olan Dona Esther bu sözlerin anlamını tam kavrayamayarak ve de iskelelerin nerede olduğunu bilemeyerek gözlerini iri iri açtı. Pişmanlık getiren ey günah kulları, ey peygamberimizin ulu özverisine layık olmayan murdar leş kargaları, oruç tutun, günahlarınızın bedelini ödeyin. Meslek ateşine kendini kaptırmış olan papaz, kilise büyüklerinin öğretilerini açıkça başkaldırmamakta güçlük çekiyordu. Çağdaşlaşma rüzgarlarına kapılmış olan bu büyükler, inanmışların kendi kendilerini kamçılamalarına ve dikenli mintan giymelerine karşıydılar. Oysa papaz Restrepo, insan ruhundaki zaafları def etmek için sıkı bir sopalamanın yararlı olduğuna candan inanırdı. Ve vaaz verirken diline gem vurmamasıyla ün yapmıştı. Sofular onu bir kiliseden ötekine izler, onun günahkarların cehennemde çektikleri azapları anlatmasını tere batarak dinlerlerdi. Bir sürü hünerli işkence araçlarıyla paralanan gövdeler, o hiç sönmeyen alevler, erkeklerin seks organına diş geçiren çengeller, dişi deliklerinde içeri sızan tiksinç sürüngenler. Papazın cemaatinin yüreğini Allah korkusu salmak için bazının dokusuna ördüğü daha nice sayısız azap ve işkence. Yeryüzündeki kutsal görevi kilisesini dolduran tembel kreole sürülerinin vicdanını uyarmak olan bu papazın Galiçya üslubuyla okuduğu sözlerde şeytan hazretlerinin bile en mahrem sapıklıkları sayılıp dökülürdü. Severo Del Vol bir dinsiz ve masondu. Neylesin ki siyasal hırsları olduğundan pazar ve yortu günlerinde herkese kendini gösterebileceği en kalabalık ayinleri atlama lüksünü kaldıramazdı. Karısı Nivea ise Tanrı ile aracısız alışveriş etmeyi yeğlerdi. Papaz cübbelerine karşı derin bir güvensizlik duyar, cennet, cehennem tanımlamalarını dinlemekten sıkılırdı. Ne var ki kocasının siyasal hırslarını o da paylaşıyor, kocası kongrede bir üyelik koparırsa kendisinin de en sonunda kadınlar için oy hakkı koparabileceğini umuyordu. Bu uğurda son 10 yıldır sayısız gebeliklerinin kendini kösteklemesi izin vermeden savaşmaktaydı. Bu kutsal perşembe ayininde Peder Restrepo dile getirdiği kıyamet düşlemleriyle dinleyenleri tahammül sınırlarının sonuna değin getirmişti ve artık Nevea'nın başı dönmeye başlıyordu. Acaba yine gebe miyim diye düşündü. Sirkeyle yıkanmaya ve öt suyuyla kazınmaya karşın 11 hala hayatta olan 15 çocuk doğurmuştu. Ne var ki artık olgunlaşma çağına eriştiğine inanması için ortada sağlam nedenler vardı. Çünkü en küçük çocuğu olan kızı Clara 10 yaşındaydı. O şaşırtıcı doğurganlığının selleri sonunda çekilmeye başlamış gibiydi. Şu sıradaki rahatsızlığını Peder Restrepo'nun Paris'lere ilişkin bir noktayı vurgulamak için parmağıyla onu göstermiş olmasına yorabilirdi. Paris'ler medeni nikahla piçleri yasallaştırmaya kalkmışlar ve bu yoldan aileyi, ana vatanı, özel mülkiyeti çökertmişler, kadınları erkeklere eşit sayarak bu konuda son derece açık seçik olan Tanrı buyruğuna karşı çıkmışlardı. Çocuklarıyla birlikte Nivea ile Severo kilisede tam 3 sıralık yer tutuyorlardı. Clara annesinin yanında oturmaktaydı. Papaz ne zaman tensel günahların üzerinde fazlaca dursa Nivea sabırsızlanarak kızının elini sıkıyordu. Çünkü bu tür sözlerin yalnızca kızının kendi imgeleminde gerçeği aşan bir takım sapıklıkları daha büyük bir açıklıkla canlandırmasına yarayacağını biliyordu. Clara yaşına göre çok akıllıydı ve ailenin ana tarafındaki bütün kadınların dizginsiz düş gücünü almıştı. Bu onun sorduğu ve kimsenin yanıtını bilemediği sorulardan belliydi. Kilisenin içindeki ısı yükselmişti. Mumların, tütsünün ve et üstünde kalabalığın keskin kokusu birleşerek Nivea'nın bitkinliğini arttırmaya yarıyordu. Nivea törenin hemen bitmesini istiyordu ki kendi serin evine dönüp erelti otlarının arasına oturabilsin. Ve dadının yortu günlerinde her zaman hazırladığı bademli arpa suyundan içebilsin. Dönüp çocuklarına baktı. Küçükler pazarlık giysileri içinde yorgun ve kas katı duruyorlardı. Büyükler oturdukları yerden kımıldamaya başlamışlardı. Nivea'nın bakışları Rosa'nın üstünde eğlendi. Hayattaki kız evlatlarının en büyüğü. Ve Nivea her zamanki gibi yine şaşkınlığa uğradı. Kızın garip güzelliğinde annesinin bile ayrımlamadan edemediği tedirgin edici bir şeyler vardı. Çünkü bu kız öteki insanlardan bambaşka bir kumaştan biçilmiş gibiydi. Doğumdan önce bile Nivea onun bu dünyalı olmadığını biliyordu. Çünkü rüyalarında görmüştü onu. İşte bu yüzdendir ki çocuğun ana rahminden çıktığı sırada ebenin bir çığlık koparmasına Nivea şaşmamıştı. Doğduğu zaman Rosa bembeyaz ve düzgündü. Hiç kırışıksız, taş bebekler gibi. Yeşil saçları ve sarı gözleri vardı. Havva'nın günahından bu yana yeryüzünde dünyaya gelen en güzel yaratık demişti ebe, haç çıkararak. Daha ilk banyosunda dadı onun saçlarını papatya suyuyla yıkamış, bu da çocuğun saç rengini yumuşatarak eski tunçlara benzetmişti. Dadı onu yıkadıktan sonra cildi gerginleşsin diye hep çırılçıplak güneşe yatırırdı. Kızın cildi göğsüyle koltuk altlarında saydam duruyor ve gizli kas dokularıyla damarları görünüyordu. Ne var ki Nivea'nın bir melek dünyaya getirmiş olduğuna ilişkin söylentilerin yayılmasını dadının çingene öğretisi olan önlemleri bile engelleyemedi. Nivea gelişiminin bundan sonraki aşamalarında kızının birkaç kusur peydahlayacağını umuyordu. Ama böyle bir şey de olmadı. Tersine şimdi 18'inde olan Rosa hala incecik ve kusursuzdu. Deniz yaratıklarını andıran kıvraklığı azalmak şöyle dursun artmıştı. Teninin her yeri mavi ışıyan rengiyle saçlarının yeşili gibi ağır hareketleri ve sessizliğiyle görene deniz canlılarını çağrıştırıyordu. Rosa'da balığımsı bir şey vardı. Pullu bir kuyruğu olsa deniz kızı olacaktı. Yine de iki bacağı onu söylenci yaratıklarıyla insan arasındaki silik çizgide tutuyordu. Her şeye karşın genç kız hemen hemen normal bir yaşam sürmüştü. Nişanlıydı ve günün birinde evlenecek, o zaman güzelliğinin sorumu kocasına geçecekti. Rosa başını eğince bir güneş ışını kilisenin vitraylı gotik pencerelerini delip geçti ve genç kızın yüzünü bir ışıktan aylayla çevreledi. Birkaç kişi dönüp ona baktılar ve kendi aralarında fısıldaştılar. Ne var ki Rosa bundan habersiz gibiydi. Kibirle ilişkisi zaten yoktu ve o gün her zamankinden daha dalgın duruyor, kafasında masa örtüsünü işlemek için yeni yeni hayvanlar tasarlıyordu. Yarı kuş, yarı memeli olan, yanar döner tüylerle kaplı, boynuzlu, tırnaklı yaratıklar, güdük kanatları, şişman gövdeleriyle biyoloji ve aerodinamik kurallarına meydan okuyor. Rosa nişanlısı Esteban Trueba'yı pek az düşünürdü. Sevmediği için değil, de unutkanlığından. Hem zaten 2 yıl ayrılık uzun bir zaman parçasıdır. Esteban kuzeydeki madenlerde çalışıyordu. Rosa'ya düzenli olarak mektup yazıyor, Rosa da kimi zaman bunlara karşılık veriyordu. Şiir dizeleri ve parşömen kağıdına kopya çektiği çiçek resimleri yolluyordu. Nivea'nın düzenli aralıklarla kimseye sezdirmeden denetlediği bu mektuplaşma yoluyla Rosa, bir madencinin yaşantısındaki tehlike ve güçlükleri öğrenmişti. Hiç eksilmeyen göçük korkusu, ulaşılmaz damarların peşinde koşmak, gelecekte açılacak olan şansa karşı kredi istemek ve günün birinde harika bir altın damarına rastlayarak bir gecede zenginleşip Rose'yi elinden tuttuğu gibi papazın karşısına çıkarmanın ve böylelikle evrenin en mutlu insanı olmanın hayallerini kurmak. Esteban mektuplarının sonunda hep böyle yazıyordu. Ne var ki Rose'ın evlenmekte acelesi yoktu. Vedalaşırken alıp verdikleri tek öpücüğü unutmuş gibi bir şeydi. Ve ısrarlı sevgilisinin gözlerinin rengini de anımsamıyordu. Tek okuduğu kitap türü olan romantik romanlar yüzünden onu gözlerinin önünde kalın çizmeler giymiş, teni çöl rüzgarlarıyla bronzlaşmış durumda, toprağı deşerek korsan definelerini, İnka takıları, İspanyol sikkeleri ararken canlandırıyordu. Nivea istediğince maden zenginliğinin kayalarda gizli olduğunu onun kafasına sokmaya çalışsın boşuna. Çünkü Esteban Trueba'nın yıllar yılı taş parçaları yığıp Tanrı bilir hangi insafsız ateşlerle eriterek sonunda bir gram altın sızdırmaya çalışması Rosa'nın aklını almayacağı bir şeydi. Bu arada genç kız nişanlısını hiç canı sıkılmadan bekliyor, üstlenmiş olduğu muazzam işten de hiç yılmıyordu. Dünyanın en büyük masa örtüsünü işlemek. İşe kedi, köpek, kelebekle başlamıştı. Ama çok geçmeden düş gücü gemi azıya almış ve iğnesi olanaksız yaratıklarla dolu koskoca bir cennet bağı doğurmuştu. Bu yaratıklar genç kızın babasının kaygılı gözleri önünde biçimleniyordu. Severo'ya sorarsanız kızının üstündeki gevşekliği silkip atmasının, ayaklarıyla sımsıkı gerçeğe basmasının ve evliliğe hazırlık olarak ev hanımlığı öğrenmesinin zamanıydı. Gel gör ki Nivea bambaşka düşünüyordu. Dünyasal istemlerle kızını sıkmamayı yeğliyordu. Çünkü içindeki bir ön sesi ona kızının göksel bir varlık olduğunu, bu dünyanın kaba didişmesine pek uzun dayanamayacağını söylüyordu. Bu yüzden Nivea kızını nakış iplikleriyle baş başa rahat bırakıyor, onun işlediği hayvanlık karabasan üstüne hiç laf söylemiyordu. Nivea'nın korsesindeki bir kemik kurtuldu ve ucu kaburgasına battı. Yüksek dantel yakası dar kollarıyla mavi kadife elbisesinin içinde boğulacak gibi oluyordu. Elbisenin beli öylesine sıkıydı ki Nivea kemerini çıkartınca midesi yarım saat kıvrılıp bükülür, iç organları anca yerli yerine otururdu. Nivea, kadın haklarını savunan arkadaşlarıyla bu konuyu çok kereler konuşmuştu. Kadınlar elbiseleriyle saçlarını kısaltıp korse giymekten vazgeçene kadar doktor da olabilseler, oy da kullanabilseler hiçbir şey değişmeyeceği, çünkü bu şeyleri yapmaya güçlerinin yetmeyeceği konusunda hepsi de görüş birliği içindeydiler. Şu var ki modadan ilk vazgeçenler arasında olmaya Nivea'nın yüreği yoktu. Şimdi o Galiçyalı sesin beynini oymaktan vazgeçtiğini Nivea ayrımladı. Dayanılmaz sessizliklerin uzmanı olan papazın vaaz sırasında sık sık ve son derece etkinlikle kullandığı aralardan biriydi. Tutuşmuş bakışları cemaat üyelerinin yüzlerini teker teker tarıyordu. Nivea Clara'nın elini bıraktı ve ensesinden aşağı süzülmekte olan bir damla teri silmek için kolyeninden bir mendil çekip çıkardı. Sessizlik ağdalaşmış, kilisenin içinde zaman sanki durmuştu. Ama Peder Restrepo'nun dikkatini çekmek korkusundan hiç kimse ne öksürüyor ne de kıpırdanıyordu. Papazın son söylediği tümçeler sütunlar arasında hala yankılanmaktaydı. İşte tam o sırada Nivea'nın yıllar sonra bile anımsayabileceği gibi bütün bu gerginlik ve sessizliğin orta yerinde küçük Clara'nın sesi tüm duruluğuyla yükseldi. ''Şşt, Peder Restrepo, şu cehennem masalı eğer yalansa hepimiz boku yedik demektir. Öyle değil mi? Biz...'' Cezvit papazının başkaca işkenceleri tanımlamak için kaldırmış olduğu işaret parmağı bir yıldırım çeker gibi başın üstünde asılı kaldı. Kilisedekiler soluk alamaz oldular. Başları önlerine düşmüş olanlar uyandı. İlk tepki Senor ve Senora Delval'den geldi. Çocuklarının kımıldamaya başladığını görünce içlerini panik bürümüştü. Çevrelerinden topluca kahkaha yükselmeden ya da tanrısal bir kıyamet kopmadan eyleme geçmesi gerektiğini Severo anlamıştı. Karısını kolundan, Clara'yı da ensesinden kavradığı gibi peşinden sürüyerek kocaman adımlarla kiliseden dışarı çıktı. Öteki çocukları da onun peşinden davranarak kapıya doğru bir koşu kopardılar. Papaz gökten onların hepsini taşa çevirecek bir yıldırım düşmesini ayarlamaya fırsat bulamadan kaçmayı başardılarsa da kapı eşiğinde onun öfkeli melekleri andıran ürkünç sesini duydular. Şeytan, bu çocuğun ruhunu şeytan ele geçirmiş. Peder Restrepo'nun bu sözleri aile belleğine bir doktor tanısının tüm ciddiliğiyle kızıldı. Gelecek yıllarda kim bilir kaç kez anımsayacaklardı bunu. Papazın sözlerini bir daha aklına bile getirmeyen tek kişi Clara'nın kendisi oldu. Clara bu sözleri güncesine yazdı ve de unuttu. Gel gelelim ana babası unutamıyorlardı. Gerçi şeytan çarpmasının böyle küçücük bir çocuğa göre aşırı büyük bir günah olduğu görüşünde birleşiyorlardı. Yine de insanların lanetinden ve Peder Restrepo'nun yobazından korkuyorlardı. En küçük kızlarının garip huylarına o güne dek at takmamışlardı. Bu huyları şeytanın etkisine yormaksa akıllarının ucundan bile geçmemişti. Garipliği Clara'nın bir özelliğinden ibaretti. Louise'in aksaklığı, Rosa'nın güzelliği gibi. Hepsi bu. Çocuğun zihinsel gücü kimseyi rahatsız etmiyor. Önemli bir kargaşalık doğurmuyordu. Hemen hemen her zaman ufak tefek konularda ve mutlaka evin içinde ortaya çıkıyordu çünkü. Gerçi doğrudur. Birkaç kez başlarına gelmişti. Hepsi büyük yemek salonunda, yaş ve önem sırasına göre yemeğe oturmak üzerelerken, tuzluk birden, görünürde hiçbir itici güç ya da hokkabazlık olmaksızın sarsılmaya ve tabaklarla bardaklar arasında gezinmeye başlardı. O zaman Nivea en küçük kızının saçlarını çeker, bu da Clara'nın o çılgın dalgınlığından uyanıp tuzluğu yine hareketsizliğe döndürmesi için yeterli olurdu. Öteki çocuklar bir sistem oluşturmuşlardı. Şöyle ki, sofrada yabancı varsa en yakında olan çocuk hemen uzanarak masada gezinen şeyi konukların görüp şaşmasına fırsat bırakmadan tutuverirdi. Ailenin öteki bireyleri hiçbir şey söylemeden yemek yemeyi sürdürürlerdi. Ev halkı en küçük kızın olacakları önceden haber veren biliciliğine de alışmışlardı artık. Clara depremleri önceden bildiriyordu ki o felaketler ülkesinde bu yararlı bir şeydi. Çünkü onlara pahalı tabakları kaldırmak için ve geceliğin dışarı kaçmak gerekirse diye terliklerini hazır bulundurmak için fırsat veriyordu. Daha 6 yaşındayken Clara, atın Louis'i sırtından silkeliği için önceden bildirmişti. Ve Louis onu dinlememiş ve bu yüzden de kalçası çıkık kalmıştı. Zamanla sol bacağı kısalmış ve Louis altında kendi yaptığı kocaman bir dolgu olan özel bir ayakkabı giymek zorunda kalmıştı. Bu olay Nivea'yı kaygılandırmıştı. Ama dadı birçok çocukların kuş gibi uçtuklarını, başkalarının düşlerini bildiklerini, hayaletler, ruhlarla konuştuklarını ama masumluklarını yitirdikleri zaman bu hallerinde geçtiğini söyleyerek hanımının içine su serpmişti. Ergenlik çağında hiçbirinin bu halleri kalmaz diyordu. Bekle, hele bir nişan versin, bak göreceksin. Nasıl o saat vazgeçecek eşyaları oradan oraya sürüp felaket habercisi olmaktan? Clara dadının göz bebeğiydi. Dadı onun doğumuna yardım etmişti ve tuhaflıklarını gerçekten anlayan tek kişi oydu.